Ayrım 43, Şeffaf, Stephen King, sayfa 352. Askıdan indi. Bobby ile yuvarlak kapağın önünde omuz omuza durdular. Bu kapak daha çok büyük bir lomboza benziyordu. Gardner gözlerini kapağın üstüne kazınmış simgeden bir türlü alamıyordu. Bakarken çocukluğundan kalma bir şeyi anımsadı. Büyüdüğü Portland kentinin bir semtinde birden difteri salgını baş göstermişti. İki çocuk ölmüş, sağlık müdürlüğü de karantina uygulamıştı. Genel kitaplığa gidişini unutmuyordu. Annesinin elini sıkıca tutmuştu. Bu el ona güven veriyordu. Kapılarına iri harflerle aynı söz yazılı sarı kağıtların takılmış olduğu evlerin önünden geçiyorlardı. Annesine bunun anlamı nedir diye sormuştu. Annesi de bu kağıt o evde hastalık olduğunu belirtiyor diye cevap vermişti. Bu iyi bir önlemdir. Çünkü insanlara o eve girmemeleri gerektiğini anlatıyor. İnsanlar o eve girecek olurlarsa aynı hastalığa yakalanabilirler. Böylece etrafa yayılmasına neden olurlar. Bobby'nin sesi de kendine geldi birden. Hazır mısın Jim diye soruyordu. Gardner eliyle kapıdaki simgeyi işaret etti. Bu, bunun anlamı nedir? O mu? Burma tıraş makinelerinin reklamı. Sen de onunla mı tıraş oluyorsun? Bobby'nin yüzü gülmüyordu ama Gardner'la alay etmekten de geri kalmıyordu. Hayır, öyle bir şey kullanmıyorum. Gardner beline takmış olduğu tüpe baktı. Yine aynı şeyi düşündü. Acaba bunun içinde zehirli bir gaz mı vardı? İlk solukta ciğerleri mi patlayacaktı? Kendi kendine sanmıyorum dedi. Buraya gelmek, gemiye girmek benim ödülüm sözüm ona. Beni dünya yüzünden silmeden önce kutsal tapınağı bir kez görmeme izin verecekler. Ondan sonra da icabıma bakacaklar. Bobby durdu. Tamam, şimdi kapağı açacağım. Bobby'nin kulağına takılı düğmeye bakarak bu kapağı kafa gücünle açacaksın diye mırıldandı. Bobby evet öyle derken başka bir şey olabilir mi sanki der gibi bir tavır takınmıştı. Sonra durup Gardner'a baktı. Kapak parçalar halinde aslında, yani parçalar geriye kayarak açılacak. O anda dışarıya pis hava hücum edecek. Sözüme inanmalısın. Bu hava gerçekten pis hava. Ellerin nasıl? Ne demek istiyorsun? Elinde kesik yara bere var mı? Kabuk tutmamış yara yok. Temizlik muayenesinde annesinin isteklerine uyan küçük bir çocuk gibi ellerini uzattı. İyi. Bobby arka cebinden çıkardı. Bir çift pamuklu iş eldivenini ellerine geçirdi. Gardner'ın ona soru sorar gibi baktığını görünce açıkladı. İki parmağımda şeytan tırnağı var. Belki bir zararı yoktur ama yine de dikkatli olmak gerek. Tehlikeli olabilir. Kapağın çiçek gibi yaprak yaprak açılmaya başladığını gördüğün an gözlerini kapat Jim. Hemen tüpteki havayı solumaya başla. Bu gemiden çıkacak havanın bir soluğu bile seni siyanür gazı gibi anında öldürebilir. Gardner başını salladı. Bundan eminim. Şnorkelin ağızlığını ağzına soktu. Sonra burnuna tıkaçları taktı. Bobby de aynı şeyleri yaptı. Gardner şakaklarındaki damarların attığını hissediyordu. Kalbi de çok hızlı çarpmaktaydı. İçinden bir ses işte o an geldi diyordu. Sonunda o an geldi. Bobby son kez sordu. Hazır mısın? Şnorkelin ağzını taktığı için sesi boğuk çıkmıştı. Gardner başını salladı. Dediklerimi sakın unutma. Bir yandan da Tanrı aşkına artık gidelim Bobby diye düşünüyordu. Bu kez Bobby başını salladı. Tamam, hazır ol. Onun düşüncesini okumuştu. Gardner daha ne için hazır olması gerektiğini soramadan karşısındaki simge yuvarlak şekillere ayrılarak gözden kayboldu. O anda kapağın açıldığını anlayarak büyük ve adeta mide bulandırıcı bir heyecan duydu. Feryadı andıran tiz bir ses çıktı. Uzun süre kapalı kalan ve paslanan bir şeyin çıkardığı sesti bu. Sonra Bobby'nin belindeki tüpün valfını açtığını gördü. Onun gibi yaparak hemen gözlerini yumdu. Bir an sonra hafif bir rüzgar yüzüne çarptı. Alnına dökülen karışık saçlarını geriye itti. Gardner ölüm diye düşündü. Bu ölümün ta kendisi. Ölüm hızla yanımdan geçiyor. Bu hendeyi zehirli bir gazla dolduruyor. Derimin üstündeki bütün mikroplar şu anda ölüyorlar. Kalbi göğsünü delip çıkacakmış gibi çarpıyordu. Bir an bir tabuttan hızla çıkan havayı andıran bu gazın aslında onu öldürmekte olduğunu düşündü. Ama sonra soluğunu tutmuş olduğunu anladı. Şnorkelden havayı içine çekti. Bunun onu öldürüp öldürmeyeceğini anlamak için bekledi. Hava ona zarar vermedi. Bayat, küflü bir kokusu vardı ancak kolay solunuyordu. Birden Bobby'nin sözlerini anımsadı. 45-50 dakikalık hava vardı. Zorlanarak sakinleşmeye çalıştı. Kendini topla oğlum, ağır ağır nefes al. Bu havanın uzun süre dayanmasını sağlamalısın. Böyle hızlı hızlı solumamalısın. Neyse, solukları ağırlaştı. Hiç olmazsa bunu başarmıştı. Sonra o tiz feryadı andıran sesin kesildiğini fark etti. Gemiden çıkan hava da hafiflemişti, yüzünü okşuyordu şimdi. Sonra o esinti de durdu. Gözleri kapalı açılan kapağın önünde duran Gardner'a zaman hiç geçmezmiş gibi geldi. Orada sonsuza kadar kalmıştı sanki. Duydukları sadece deli gibi çarpan kalbiyle tüpün regülatöründen geçen havanın hafif fısıltısıydı. Ağzında lastik tadı vardı. Şnorkelin içindeki lastik pimleri ısırmakta olduğunu fark ederek kendini zorlayıp sakinleşmeye çalıştı. Nihayet bu sonsuzluk da bitti. Bobby'nin düşüncesi kafasına doldu. Tamam, artık her şey yolunda Jim. Onun için güzel mavi gözlerini açabilirsin artık. Doğum günü partisinde sürprizle karşılaşmış küçük bir çocuk gibi gözlerini açtı. O anda karşısında bir koridor olduğunu gördü. Geminin içi tam bir daireyi andırıyordu. Yalnız bir yanın tam ortasından çıkan düz bir yol onu kesiyordu. Çılgınca bir düşünceye kapıldı. Belki zeki sinekleri andıran kapıya vuran Tommy'ler, yapışkan ayaklarıyla usul usul yerlere basarak o koridorda ilerliyorlardı. Sonra aklı başına geldi, birden akılcı oldu. Karşısındaki geçidin meyilli olduğunu fark etti. Her şey eğri gözüküyordu çünkü gemi yere indiğinde biraz yan yatmıştı. Bomboş yuvarlak duvarlarda gözü rahatsız etmeyen hafif ışıklar vardı. Gardner içeriye baktı. Burada boşalmış akü filan yok. Bu ışıkların yanmasını sağlayan akümülatörler sonsuza kadar iş görüyorlar anlaşılan. Sonra yine gözleri o koridora gitti. Büyük bir şaşkınlığa kapılmıştı. İçinden bir ses ona bu geminin canlı olduğunu söylüyordu. Bunca yüzyıldan sonra yine de canlıydı.
Ben içeriye giriyorum Jim, geliyor musun?
Gelmeye çalışacağım Bobby. Bobby kapı ağzının kenarına çarpmamak için başını öne eğerek içeriye girdi. Gardner bir an durakladı. Sonra maskenin ağzındaki lastik pimleri dişleyerek Bobby'yi izledi. Bir an geçici bir acı duydu. Radyo yayınlarının kafasına dolduğunu duymaktan çok hissetmişti. Sadece tek radyo değil, dünyada kaç istasyon varsa yayın yapıyorsa hepsi de kafasında kıyamet koparıyordu. Sonra geçti, birden yok oluverdi. O anda aklına bir şey geldi. Arabayla tünele girince radyonun sesi hafiflerdi. O da bu gemiye girmişti. Bu yüzden dışarıdaki bütün yayınlar bir anda kesilmişti. Kesilen sadece dış yayınlar da değildi. Bobby ona bakıyor, anlaşılan telepatiyle ulaşmaya çalışıyordu. Bir şey düşünüyordu. Gardner onun bir şeyin yok ya dediğini tahmin etti ama bu sadece bir tahmindi. Artık Bobby'nin düşüncelerini kafasının içinde duyamıyordu. Bu duruma şaştı. Sonra iyiyim diye düşündü. Sen devam et. Bobby'nin soru sorar gibi baktığını görüyordu hala. Oysa kafa okumakta kendisinden çok daha ustaydı. Ama o da bir sonuç elde edemiyordu. Gardner düşünerek anlaşamayacaklarını anlayınca ona yürümesini işaret etti. Bobby de bir an sonra başını sallayarak döndü ve yürüdü. Koridorda 20 adım attılar. Bobby kendinden emin bir tavırla ilerliyor, hiç çekinmiyordu. Soldaki düz yolun üstündeki yuvarlak kapıya geldiklerinde yine duraklamadı. 90 santim çapındaki yuvarlak kapı açıktı. Bobby ona bakmadan hemen içeriye girdi. Gardner durup geri dönerek gözü rahatsız etmeyen hafif ışıklarla aydınlatılmış koridora baktı. Geride karanlık bir yuvarlak vardı. Kapak açık olduğu için hendek görünüyordu. Gardner Bobby'yi izledi. Yine bir koridora girmişlerdi. Buraya bir de madeni merdiven takılmıştı. İçerisi epey dardı. Bir tünel demek daha doğru olurdu. Bobby ve Jim'in merdivene gereksinmeleri yoktu. Geminin durumu yüzünden yukarıya doğru giden tünel yatay bir hal almıştı. El ve dizleri üzerinde emekleyerek ilerlediler. Madeni merdiven zaman zaman sırtlarına çarpıyordu. Bu merdiven Gardner'ı çok rahatsız etmişti. Bir kere basamakların arası en az 20 santimdi. Çok uzun bacaklı bir erkek bile kullanmakta güçlük çekerdi. Onu daha da düşündüren basamaklardı. Her birinin ortasında yarım daireyi andıran bir çukur vardı. Demek kapıya vuran Tommy'lerin ayaklarında bozukluk var diye düşündü. Düz taban olacaklar. Kendi kesik soluklarını dinledi. Aklına da neler geliyor oğlum. Ama gözlerinin önünde belirenler düz taban yaratıklar değildi. Bir hayal kafasına adeta hakim oluyor, ondan bir türlü kurtulamıyordu. Hayal meyal seçebildiği bir yaratık o merdiveni tırmanmaktaydı. Her ayağında bir tek kalın kıskaç vardı. Merdiveni tırmanırken o kalın kıskaç ortadaki yuvarlak çukura tam anlamıyla uyuyordu. Birden o yuvarlak hafifçe aydınlatılmış duvarlar üstüne gelir gibi oldu. Orada boğuluyordu sanki. Durup korkunç klostrofobi ile boğuşmak zorunda kaldı. Kapıya vuran Tommy'lerin orada olduklarından kuşku yoktu. Hem hepsi de canlıydı. Her an insana benzemeyen bir yaratığın kocaman kalın eli ayak bileğine sarılabilirdi. Terler yüzünden akıyor, gözlerini yakıyordu. Telaşla başını çevirerek geriye baktı. Kendi kendine orada hiçbir şey yok dedi. Sakin ol Jim, kontrolünü kaybetmemelisin. Ama o yaratıklar oradaydılar. Belki ölmüşlerdi. Yine de nasılsa canlıydılar. Örneğin onlar Bobby'nin içinde yaşıyorlardı. Kendini zorladı. Her şeyi görmen gerekiyor oğlum. Jim, haydi yürü. Yine emeklemeye başladı. Madenin üstünde terli el izlerinin kaldığını görüyordu. Tanrı bilir nereden gelen bu şeyin içinde bir insanın avuç izleri kalıyordu. Bobby geçidin ağzına gelmişti. Karnının üstünde dönerek gözden kayboldu. Jim telaşla onu izledi. Geçidin ağzına varınca durup ileriye baktı. Orada arı kovanını andıran altıgen biçiminde büyük bir açıklık gördü. Bu da geminin yere çarpması yüzünden fazla eğilimliydi. Duvarlar aynı renksiz ışıkla parlıyordu. Yerdeki bir yuvadan kalın bir kablo çıkmış, yarım düzine kadar ince kordona ayrılmıştı. Her birinin ucunda ortası kabarık telefon alıcılarına benzer şeyler vardı. Bobby'nin onlara baktığı yoktu. Durmuş, ilerideki köşeyle ilgileniyordu. Gardner onun gözlerini diktiği yere baktı. O anda midesi ağzına gelir gibi oldu. Başı dönmeye başladı. Kalbi neredeyse duracaktı. Gemi dünyaya çarptığı sırada hepsi de o telepatik dümenin ya da ne baş belasıysa onun başına toplanmıştı. Belki de son ana kadar çarpmayı engellemeye çalışmış ama başaramamışlardı. İşte şimdi oradaydılar. İki ya da üçü çarpmanın şiddetiyle karşı köşeye savrulmuştu. Neye benzediklerini söylemek güçtü. Çünkü birbirlerine karışmış gibi yatıyorlardı. Gemi hızla dünyaya çarpmış, onlar da bu yüzden böyle üst üste serilip kalmış olacaklardı. Gardner midesi bulana bulana uzaydan gelen bir geminin dünyaya çarpmasını düşünüyordu. Bütün olan bu muydu? Bobby bu acayip boş odanın köşesinde yığılı kurumuş kahverengi kabukları andıran şeylerin yanına yaklaşmadı. Sadece durmuş bakıyor, yumruklarını sıkıp sıkıp açıyordu. Gardner onun ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamaya çalıştıysa da başaramadı. Usulca dönerek tünel gibi geçikten altıgen salona indi. Meyilli yerde dikkatle adım atarak Bobby'nin yanına gitti. Bobby ona tuhaf yeni gözleriyle baktı. Gardner acaba yeni gözleriyle beni nasıl görüyor diye düşündü. Sonra köşede birbirine karışmış gibi duran kalıntıya doğru ilerledi. Bobby hala yumruklarını sıkıp duruyordu. Gardner tam köşeye yaklaşacağı sırada Bobby kolunu yakaladı. Gardner hiç düşünmeden onun elini silkip attı. O nesnelere bakmak zorundaydı. Kendini açık bir mezarın çektiği bir çocuk gibi hissediyordu. Korku duyuyordu ama gitmemek elinde değildi, görmesi gerekliydi. Güney Maine'de büyümüş olan Gardiner bütün çıplaklığına karşın yine de uzay gemisinin kumanda odası sandığı yerde ilerledi. Ayaklarının altındaki yer cam gibi dümdüzdü. Ama mukasenli ayakları hiç kaymıyordu. Kendi sert soluklarından başka bir şey duymuyor, sadece tozlu Haven havasının kokusunu alıyordu. Meyilli yerde ilerleyerek cesetlere yaklaştı, sonra durup baktı. Demek kapıya vuran Tommy'ler bunlar diye düşündü. Bobby ve diğerleri gelişmelerini tamamladıklarında tam bunlara benzemeyecekler. Bunun nedeni çevre olabilir belki, ya da psikolojik yapıları farklı olduğu için. Belki de gelişenler her seferinde böyle asıllarından biraz farklı oluyorlar. Ama yine de birbirlerine benziyorlar. Hem yerdekiler de belki orijinal değiller. Yok, bence onlar orijinale yakın. Ne çirkin şeyler. İnanılmaz bir şaşkınlık, dehşet ve tiksinti duyuyordu. Bu duygular benliğini kaplamıştı. Kafasında titrek bir ses şarkı söylüyordu. Dün gece ve önceki gece kapıya vuran Tommy'ler, Tommy'ler kapıya vurdular. Önce yerde 5 tane olduklarını sandı ama yalnızca 4 tane vardı. Biri 2'ye bölünmüştü. Yüzlerindeki ifadeden kolaylıkla ya da huzur içinde ölmedikleri belliydi. Erkeklerin ya da belki de dişilerin yüzleri çok çirkindi. Kurtları andıran uzun burunları vardı. Gözleri beyazımsı bir renk almıştı. Katarakta benzeyen bir tabaka yüzünden gözlerin rengi ve bebekleri belli olmuyordu. Hepsinin dudakları da hırlar gibi gerilmişti. Ciltleri pul pul ama saydamdı. Gardiner çene, şakak ve boyunda deri altında donmuş gibi duran kasları görebiliyordu. Hiç dişleri yoktu. Bobby'nin yanına geldiğini fark etti. Başını kaldırarak ona baktı. Yüzünde huşu olduğunu gördü. Tiksintiye benzer bir şey yoktu. Bunlar onun tanrıları artık diye düşündü. İnsan tanrılarına baktığında tiksinti duymaz tabii. Böyle bir şey çok ender olur. Evet, bunlar Bobby'nin tanrıları. Hem neden olmasın, onu bugünkü haline onlar getirdiler. Bobby'nin dikkatini çekmeye çalışarak her birini teker teker işaret etti. O anda ders veren bir öğretmen gibiydi. Yaratıklar çıplaktı, yaraları açıkça görülüyordu. Uzay gemisi dünyaya çarpmıştı tabii. Ama Gardiner o yaralara bir makine arızasının neden olduğunu sanmıyordu. Yaratıkların acayip pullu vücutlarında sayısız eğri büğrü kesik vardı. 6 parmaklı bir el hala kavisli çeliği olan bıçağa benzer bir şeyin sapını tutuyordu. Gardiner düşüncelerini Bobby'ye duyurmaya çalıştı. Şunlara bak Bobby, kafa engelini kaldırıp bütün düşüncelerini ortaya dökse bile Bobby'nin bunları anlayamayacağını biliyordu. Gemi telepatiyi engellemekteydi. Yine de işaret etmekten, anlatmaya çalışmaktan kendini alamadı. Eliyle başka bir yaratığın boynuna gömülmüş olan sırıtan korkunç ağzı işaret etti. Parmağı insanlık dışı bir yaratığın kaba, biçimsiz göğsündeki yaraya çevrildi. ''Şu eldeki bıçağa bak'' dedi. ''Şunlara bak Bobby'' diye yineledi. ''Bunların birbirleriyle boğuştuğunu anlamak için Sherlock Holmes olmana gerek yok. Bu kontrol odasında birbirlerine düşmüşler. Birbirlerini gebertene kadar boğuşmuşlar. Senin tanrıların, haydi birlikte oturup şu duruma bir çare bulalım çocuklar'' diyecek tipler değilmiş. Birbirlerini öldürmek için ellerinden geleni yapmışlar. Belki de bu duruma dünyaya inip inmeme konusunda bir tartışma yol açtı. Belki de içlerinden bazıları Alpha Centauri'ye gitmek istiyordu. Orada olay çıkarmak niyetindeydiler. Bilmem, anısayacak mısın? Seninle başka dünyaların teknoloji bakımından üstün yaratıklarının nasıl olduklarını konuşurduk. Bizimle temas ettiklerinde neler olabileceğini düşlerdik. Bu yaratıkların bilgelik sahibi akıllı uygar tipler olacağına inanıyordu. Ama şimdi gerçekle karşı karşıyayım Bobby. Bu gemi onlar boğuştukları için dünyaya çarptı. Hem bunların ışınlı silahları, zaman ayarlayıcıları, seyir ve kumanda aygıtları nerede? Her şeyi Hint fakirleri gibi aynalarla mı yapıyorlardı, yoksa sadece elleriyle mi? Ya da o kocaman kıskaçlarıyla? Bobby başını çevirdi, kaşları çatılmış, suratı asılmıştı. Dersini öğrenmek istemeyen bir öğrenciden farksızdı. Aslında dersi öğrenmemekte kararlı bir öğrenciydi. Yürüyecek oldu ama Gardiner onu kolundan yakalayıp çekti ve ayakları işaret etti. Karateci Bruce Lee'nin böyle ayağı olsaydı haftada en az 1000 insan öldürürdü Bobby. Kapıyı vuran Tommy'lerin bacakları acayip şekilde uzun, hem de çok uzun. Gardner bunlara bakarken tahta bacak takıp Sam amca kılıkları giyerek 4 Temmuz geçit törenlerine katılan adamları anımsadı. Yarı saydam derilerin altındaki kaslar çok uzun, boğum boğum ve gri renkliydi. Ayakları da fazla inceydi, parmakları yoktu. Her ayağın ucunda kalın, sert bir kıskaç vardı. Kuş pençesini andırıyordu ama tekti. Gardner bu ayakların dev akbaba ayaklarına benzediğini düşündü. O anda aklına merdiven basamaklarının ortasındaki çukurlar geldi ve birden titredi. Düşüncelerini Bobby'ye duyurmaya çalışarak devam etti. ''Bak Bobby, o pençeler ne kadar koyu duruyor, kanlanmışlar. Ya da bu yaratıklarda kan yerine ne varsa ona bulanmışlar. En fazla kan da pençelerde var. Çünkü en çok zararı o pençeler vermiş. Burası hiç de yere çarpan atılgan gemisinin kumanda köprüsüne benzemiyor. Gemi dünyaya çarpmadan kısa süre önce burası daha çok çiftçilerin horoz dövüştürdüğü bir ambara benziyormuş herhalde.'' Bir an Bobby'ye baktı. ''Sen buna ilerleme mi diyorsun Bobby? Bu yaratıkların yanında karın deşen Jack Gandhi gibi kalır.'' Bobby somurtarak kolunu çekip kurtardı. ''Gözleri beni rahat bırak.'' diyordu. Gardner paralanmış cesetlerin yanında durup onun merdivene tırmanarak köprüye çıkmasını seyretti. Tıpkı dik kaygan bir bayıra tırmanır gibi. Ama ayağı bir kez bile kaymadı. Karşı duvara doğru gitti. Orada yine yuvarlak bir kapı ağzı vardı. Geçebilmek için çömeldi. Gardner bir an onun bacaklarını ve tenis ayakkabılarının pis tabanlarını gördü. Sonra Bobby gözden kayboldu.
43. ayrımın sonu. Sayfa 360.